Ayrım 4.
Mali durumun bozukluğu göz önüne alınarak mevcut mali kanunlar düzeltilecek, yeni yıl için rasyonel bir bütçe hazırlanacaktı. Bütün nezaretlerde islahat yapılacak, fazla memurlar emekliye ayrılacaktı. Kara ve deniz kuvvetleri de yeni baştan örgütlenecekti. İslahat bazı harcamalar gerektireceği için vergi sistemi de düzeltilecek, gelir kaynakları daha rasyonel bir şekle sokulacaktı. Ticari anlaşmalar yeniden gözden geçirilecekti. Terakki ruhuna uygun olarak ticari, sanayi, kamu işleri ve tarımın geliştirilmesi için programlar hazırlanmaktaydı. Bilimsel çalışmalar ve eğitim teşvik edilecek, mülkiyet haklarını güvence altına alan bir yasa yürürlüğe girecekti. Meşrutiyetin vaat ettiği eşitliğe uygun olarak askeri hizmet zorunluluğu, Müslüman olmayanlarla birlikte bütün Osmanlıları içine alacak biçimde geniş tutulacaktı. Bütün ülkelerle iyi ilişkileri olan hükümet, dış politikasını bu dostça ilişkileri ve imparatorluğun şeref ve bütünlüğünü koruma temeli üzerine kuracaktı. Hükümet, ilgili büyük devletlerin rızasıyla Osmanlı İmparatorluğundaki yabancılara, uluslararası yasaların dışında kapitülasyonlarla tanınan imtiyaz ve haklara bir son vermeye çalışacaktı. Bu yolda hükümet, idari mekanizmanın bütün dalları arasında yabancılara tanınan imtiyazları gereksiz kılacak kadar güçlü bir dayanışma ve güven yaratmak için büyük çabalar gösterecekti. Kamil Paşa'nın programı, Osmanlı İmparatorluğu'nu çağdaş bir merkezi devlet haline getirmek için islahat yapma niyetinin ifadesiydi. Dipnot: ayrıca İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1908 resmi programı için bakınız Tunaya Partiler sayfa 208-210. Bu niyet daha önceleri, özellikle 1839, 1856 ve 1876'da da belirtilmiş, ancak pek bir şey yapılmamıştı. 1908'de ise gerek imparatorluğun içinde gerekse dış dünyada durum çok değişmiş bulunuyordu. İçeride Türk olmayan unsurların imparatorluktan ayrılarak kendi başlarına birer devlet kurma tehditleri gün geçtikçe artıyor ve bununla birlikte dış güçlerin müdahale etme olasılığı da güç kazanıyordu. Bu tehlikenin en fazla hissedildiği Makedonya'da ortaya çıkan yeni bir toplumsal grup, islahatı seçkin bir zümrenin iktidarı elinde tutabilmesine yardımcı bir araç değil, devleti kurtaracak ve onu çağdaş dünyayla aynı düzeye getirebilecek bir unsur olarak görmekteydi. Tabanı hayli geniş olan bu grup, geleneksel unsurlarla onların değerlerini paylaşmak için direniyor, çağdaş bir düzeye erişmek için kültürel ve toplumsal değişikliğin gerekliliğine inanıyordu. Dış dünyada ise Japonya'nın çağdaş bir güç olarak kendini dünyaya kabul ettirmedeki başarısı, çağdaşlaşma konusunda Türklerin umutlarını alevlendiren en etkili unsur olmuştu diyebiliriz. Dipnot: Jön Türkler kendilerini Orta Doğu'nun Japonya'sı olarak görmeye başlamışlardı bile ve 1908 Kasım'ında İngiliz-Japon ittifakını örnek alarak İngiltere'ye ittifak önerisinde bulundular. Ahmet Rıza ve Nazım Bey'in Gray ile görüşmeleri için bakınız Gray'den Loftra, Londra 13 Kasım 1908 tarihli özel yazı. Jön Türkler çağdaşlaşma konusunda yardım etmeleri için Avrupalı uzmanlar yerine Japon uzmanlar getirtmeyi de düşünmüşlerdi. Bu gerçekleşmedi. Bakınız Loftra'dan Gray'a Tarabi 6 Eylül 1908 tarihi ve gizli 546 sayılı yazıda sözü edilen yeni gazete. Sir Charles Harding'e böyle bir şeye Avrupalı büyük devletlerin çoğu şiddetle karşı koyar demişti. Jön Türkler bütün idari mekanizmaya bir akıcılık kazandırmak amacıyla kolları sıvadılar. Merkezi devlet sistemine aykırı olan kişilerin nereye giderlerse gitsinler, kendi özel yasalarına göre yargılanmalarını öngören geleneksel millet sistemine son verildi. Irk ve din farkı gözetilmeksizin bütün Osmanlılara eşit hak ve görevler tanındı. Yabancılara tanınan ez harici memleket hakları herkese aynı yasa ilkesiyle bağdaşmadığından eleştiriliyordu. Ancak programın başarıya ulaşması yeni rejimin mali işleri düzenleyebilmesine bağlıydı ki bunu da en iyi Jön Türkler biliyorlardı. Kamil Paşa'nın programı bir iyimserlik havasının esmesini sağlamış, bütün iş meclisin bu havayı sürdürebilmesine kalmıştı. Bu arada hükümet tam olarak çalışmıyor ancak günlük işlere bakıyordu. O güne kadar saray gerek muhaliflerini susturmak gerekse yandaşlarını ödüllendirmek için onlara karşılığında hizmet beklemeksizin aylık bağlama siyaseti gütmüştü. Sonuç olarak da idari mekanizma hiçbir işe yaramayan yozlaşmış bir sürü memurla dolmuştu. Dipnot: Howard Dangray'e Budapeşte de 14 Mayıs 1910 tarih ve gizli 40 sayılı yazıya ek olarak Nazım Bey'le yapılan ve 12 Mayıs 1910 tarihli Pester Lloyd'da çıkan röportaj. Ayrıca bakınız İngiliz Dışişleri 1908 yıllık raporu sayfa 58-59. Kamil Paşa hem verimi arttırmak hem de giderleri azaltmak amacıyla idari mekanizmanın hemen hemen her dalında büyük bir temizleme hareketine girişti. Dipnot, işten el çektirilen görevlilerin listesi 10 Ağustos 1908 tarihli Levant Herald gazetesinde yayımlanmıştı. Ayrıca bakınız İngiliz Dışişleri 1908 yıllık raporu sayfa 58-59. Bu önlemler hayli hoşnutsuzluk yarattı. Bazı kabine üyeleri bile buna karşıydılar. Dipnot, Efkaf Nazırı Ekrem Bey sonraları Marif Nazırlığı da yapmıştır. Aynı zamanda ünlü bir yazar, şair ve eleştirmendir. Geniş çaptaki temizleme hareketlerine karşı olduğu gerekçesiyle istifa etmiştir. Bakınız Fahir İz, Ekrem Bey, İslam Ansiklopedisi 2. basım. Oysa Jön Türkler işe yaramayan yozlaşmış memurları işte tutarak verimin düşmesine göz yummanın birkaç bin altın harcayarak onları emekliye ayırmaktan daha pahalıya mal olacağını düşünüyorlardı. Dipnot, Howard Dangray, Budapeşte 14 Mayıs 1908 tarih ve gizli 40 sayılı yazıya ek olarak Nazım Bey ile yapılan ve 12 Mayıs 1908 tarihli Pester Lloyd'da yayınlanan röportaj. Bu politikanın uygulanması için uzun yıllar gerekti. 1910 Mayıs'ında devlet memuriyetlerinin %80'inde islahat yapılmış bulunuyordu. Yeni rejim ilk büyük bunalımını 1908 Ekim'inde yaşadı. 5 Ekim'de Bulgaristan tam bağımsızlığını ilan ediyor, bir gün sonra da Avusturya, Macaristan, Bosna ve Hersek'in kendi imparatorluğuna katıldığını açıklıyordu. Ve aynı gün Girit, Yunanistan'la birleşmek kararına vardığını duyuruyordu. Dipnot, Y.H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt 1, 1940 sayfa 245 ve sonrası. Bu sorunları Türklerin açısından incelemektedir. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarında da bu konular ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Özellikle İngiliz Dışişleri Bakanlığı kayıt no 371/550 ve sonrası ve 371/747 ve sonrası. Baba Ali'nin yapabileceği pek bir şey yoktu. 1878 Berlin Kongresi'ne katılanlara başvurarak durumu protesto etti. Çünkü ilk iki karar bu kongre sonucu imzalanan anlaşmaya aykırıydı. Girit için ise büyük devletler güvence vermiş bulunuyorlardı. Büyük devletler cevap vermekte gecikmediler. Türkiye lehine duruma müdahale etmeyeceklerini açıkladılar. Dipnot, Graydon Loftra, Dışişleri 5 Ekim 1908 tarih ve gizli 284 sayılı yazı. İngiliz hükümeti büyük devletler arasında Babali'ye en anlayışlı davrananıydı ve Babali de onun öğütlerine uygun hareket ederdi. Gray, Londra'daki Osmanlı Büyükelçisi Rıfat Paşa'ya İngiltere'nin anlaşmayı imzalayan öteki ülkelerin ve özellikle Türkiye'nin bu konuda ne düşündüğünü öğrenmeden ne Bulgarların ne de Avusturyalıların hareketlerini onaylayacağını söylemişti. Babali'nin savaşa girmemesini öğütlemiş, Türklerin tazminat konusundaki isteklerini desteklemeye söz vermişti. Bu saldırgan davranışlar Osmanlı İmparatorluğu'nun her köşesinde büyük öfke ve kızgınlık uyandırdı. Basın ateş püskürüyor, iğneli sözlerle dolu makalelerin sonu gelmiyordu. Ama bu arada yapılan tek olumlu davranış Avusturya'dan gelen malların boykot edilmesi oldu. Bunalım Ramazan ayına rastladığından meclis tatildeydi, dolayısıyla olaylar resmi olarak görüşülmedi. Kamil Paşa evinde bir toplantı düzenleyerek kabine üyelerine Sırbistan, Romanya ve Yunanistan'la bir ittifak kurmak için çalıştığını açıkladı. Bu öneriyi Sırbistan olumlu karşılamış, Romanya reddetmiş, Yunanistan'ın tutumu ise anlaşılamamıştı. Kamil Paşa bu açıklamayı yaptıktan sonra Harbiye Nazırı'na seferberlik ilan edilip edilmeyeceğini sordu. Ali Rıza Paşa'nın olumsuz yanıtı üzerine soruna politik bir çözüm yolu bulma kararı alındı. Dipnot, Türk geldi aynı eser sayfa 12. Rıza Paşa'nın yanıtı askerin ayağına giyecek postalı bile yok olmuştu. İngiliz Büyükelçisi savaş açmamak için bir başka neden gösteriyordu. Baş gösterecek herhangi bir irtica hareketini bastırmak üzere burada yeteri kadar askeri birlik bulundurma zorunluluğu. Loftra'dan Gray, İstanbul 6 Ekim 1908 tarih ve gizli 296 sayılı yazı. Baba Ali, büyük devletlere protesto telgrafları çekerek bir konferans toplanmasını ve Türkiye'nin çıkarlarının korunmasını istedi. 7 Ekim'de Kamil Paşa, Makedonya eyaletlerine çektiği telgraflarla imparatorluk sınırları içinde oturan Bulgarlara karşı şiddet gösterilmemesini ve sınırda olay çıkarılmamasını emrediyordu. İstanbul'da ise bir basın toplantısı düzenleyerek basından ılımlı bir tutum benimsemesini ve halk arasındaki gerilimin azaltılması için çalışmasını istedi. Baba Ali de ılımlı bir politika benimsemişti ve bunalım 6 ay kadar sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun mali tazminat almasıyla sonuçlandı. Asıl önemli olan bu dış karışıklıkların ülkenin iç durumuna etkisiydi. Balkanlardaki bu durum hoşnut olmayanlara yeni rejime saldırmak için bir fırsat yaratmıştı. İlk tepki 7 Ekim'de ve biraz da beklendiği gibi dinsel bir biçimde ortaya çıktı. Kör Ali adıyla tanınan Hoca Ali Efendi'nin liderliğinde büyük bir Ramazan kalabalığı saraya yürüdü. Hoca Ali padişahı görmek istediğini söyledi ve Abdülhamit pencerede göründüğünde ondan meşrutiyetin kaldırılmasını, şeriatın geri getirilmesini, padişahın yeniden ümmetinin başına geçmesini istedi. Dipnot, Cevat, 2. Meşrutiyet sayfa 15-16, Tunay'a İslamcılık Cereyanı 1962, Kör Ali Vakası sayfa 129-130, Yalçın 31 Mart'ı provası ve kendisi, yakın tarihimiz cilt 1 sayfa 136-130, ayrıca Kör Ali, Tanin 9 Ekim 1908. Ayrıca meyhanelerin kapatılmasını, fotoğraf çekiminin yasaklanmasını ve Müslüman kadınların sokaklarda dolaşmasına son verilmesini istiyordu. Bu arada mürteciler şehrin başka kesimlerinde de harekete geçmişlerdi. Yazarın notu, mürteci gerici. Ayasofya Meydanı'na Şeyhülislam'la alay eden ve gerçek Müslümanları kendilerine emanet edilen dine aykırı görüşlerin temsilcisi Şeyhülislam'ı öldürmeye çağıran pankartlar konulmuştu. Camilerde, toplantı yerlerinde olay çıkartarak yeni rejimin sonucu gerektiği gibi örtünmedikleri bahanesiyle sokaklardaki Müslüman kadınlara saldırdılar. Dipnot, Loughran and Gray'e, Tarabya 14 Ekim 1908 tarih ve gizli 670 sayılı yazı. Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 11. Kör Ali'nin adamlarının Şeyhülislam'ın arabasının camlarını nasıl kırdıklarını anlatmaktadır. Bu arada meşrutiyet öncesi dönemin tanınmış kişilerinden Mizan dergisi başyazarı Murat Bey, Nazif Sururi ve eski bir Şeyhülislam'ın oğlu olan Cemil Molla ile birleşerek meşrutiyet aleyhtarı bir grup kurdu. Dipnot, Türk geldi, aynı eser sayfa 12. Bu kişilerin daha önceki faaliyetleri ve hazırladıkları komplo için bakınız Loughran and Gray'e, Tarabya 14 Ekim 1908 tarih ve gizli 670 sayılı yazı. Bu fesat Baba Ali tarafından ortaya çıkarıldı. Murat Bey tutuklanarak sürüldü, yardakçıları da hapse mahkum edildi. Ekim ayaklanmasının son ve en şiddetli olayı Taşkışla'da yaşanmıştır. Dipnot, Cevat aynı eser, sayfa 19-20, Yalçın aynı yerde, Night Awakening of Turkey, sayfa 264 ve sonrası. Jön Türkler açısından çağdaş bir yorum yapmaktadır. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarında da bu olaya geniş yer verilmiştir. Bakınız İngiliz Dışişleri Bakanlığı, kayıt no 371/544 ve 195/2290. Bu olayın başlamasına Hassa ordusunun 2. fırkasının 7. ve 8. alaylarının Cidde'ye gönderilmesini bildiren emir neden olmuştur. Dipnot, Cevat aynı eser, sayfa 19. Albay Suertes'ten Loughran, İstanbul 2 Kasım 1908 tarih ve Ateşe Militer 54 sayılı yazı. Cidde'ye atanan 686 asker gitmeyeceklerini söyleyip derhal ordudan çıkarılmalarını istemişler, Kışla'nın önünde silah çatarak kumandanları Şükrü Paşa'nın Kışla'ya dönme emrine karşı koymuşlardır. İttihat ve Terakki Cemiyeti 22 Ekim tarihli Şura-i Ümmet'te yayımladığı bir bildiride orduya bağlı olduğunu, dolayısıyla ortaya çıkacak herhangi bir irtica hareketini bastırabileceğini ilan etmiş bulunuyordu. İsyanın çıktığı 31 Ekim'de İttihat ve Terakki ikinci bir bildiri yayınladı. Dipnot, 31 Ekim Taşkışla olayı hakkında İttihat ve Terakki'nin demeci için bakınız 1 Kasım 1908 tarihli İkdam Gazetesi. Bildiride isyancı askerlerin saray tarafından şımartıldığı, bu yüzden disiplinin bozulduğu söyleniyor, emirlere karşı çıkarak askeri disiplini bozan 86 askerin en şiddetli cezaya çarptırılması isteniyordu. 1. Ordu Kumandanı Mahmut Muhtar Paşa Makedonya taburlarından sadık birlikleri çağırdı. 3 askerin ölümüne, bir o kadarın da yaralanmasına karşılık isyan bastırıldı. Mahmut Muhtar Paşa öldürülenlerin cesetlerinin halkın görebileceği bir yere ibret olarak asılmasını istiyordu. Ancak bu karar hem sarayı hem de Baba Ali'yi oldukça telaşlandırdı. Kamil Paşa 1. Ordu Kumandanı'na ya bu karardan vazgeçmesini ya da istifa etmesini söyledi. Mahmut Muhtar Paşa kararını geri aldı. İsyan önceden hazırlanmış olmadığı ve belirli bir liderlikten ve örgütten yoksun olduğu için bu kadar kolay bastırılabilmişti. Rejime karşı girişilen herhangi bir irtica gösterisinin başarıyla sonuçlanmasından yalnızca sarayın yararlanacağını hesaplayan Baba Ali, böyle bir olasılığı ortadan kaldırmak için cemiyetin yanında yer almıştı. Bir yandan da Murat Bey gibi böyle bir irtica hareketine lider olup yön verebilecek güçteki kimseleri etkisizleştirecek önlemleri almaktaydı. Dipnot, Murat Bey sürgündeyken aylığının kesilmemesine karar verilmişti. Türk geldi aynı yerde. Kamil Paşa kendi durumuna aşırı derecede güveniyor, iddiatçıların ellerindeki gücü küçümsüyordu. cemiyetin iktidarı kesin olarak ele geçiremeyeceğini düşünüyor ve bunu padişaha karşı bir silah olarak kullanıyordu. Dipnot İsmail Kemal, The Memoirs of İsmail Kemal Bey, 1920, sayfa 253. Cemiyet ile Kamil Paşa arasındaki işbirliğinin tek nedeni karşılıklı siyasal çıkarlardı. Denetimi açıktan açığa ele almayan cemiyetin devleti kendi adına yönetecek, saraya bağlı olmayan ve aynı zamanda liberal görüşlü birine ihtiyacı vardı. Kamil Paşa ise sarayla kendi arasındaki dengeyi sağlayacak bir unsur olduğu sürece cemiyete göz yummaya hazırdı. Ancak bu denge süresiz olarak devam edemezdi. Çünkü birinin egemen duruma gelebilmesi öbürünü alaşağı etmesine bağlıydı. Cemiyet bu duruma gelebilmek için seçimleri kazanıp Mebusan Meclisi'nin çoğunluğunu ele geçirmeyi kuruyordu. Temmuz devriminden hemen sonra cemiyet hareketin amacını açıklamak ve kendi adaylarının seçilmesini sağlayacak örgütler kurmak üzere bütün eyaletlere görevliler göndermişti. Ayrıca azınlıklarla da adaylarının kim olacağı konusunda anlaşmaya varmış, durumunu bu açıdan da sağlamlaştırmıştı. Dipnot: Cemiyetin Rumlarla uzlaşması hakkında Fazlı Bey'in Rum Patriği ile yaptığı görüşme için bakınız Lofter'dan Gray'e, Tarabya, 1 Eylül 1908 tarihi ve gizli 535 sayılı yazı. Ermeniler de İttihat ve Terakki ile işbirliği yapmaya karar vermişlerdi. Fitzmaurice'in Patrick İzmirliyan'la yaptığı görüşme için bakınız Fitzmaurice'den Lofter'a, 30 Kasım 1908 tarihi ve Tercümanlar, 54 sayılı yazı. Makedonya'da yapılan anlaşmalar için bakınız Lofter'dan Gray'e, Tarabya, 9 Ekim 1908 tarihi ve gizli 647 sayılı yazıya ilişik olarak Konsolos Lamp'den Lofter'a. Adayların seçimi cemiyetin onayına ve desteğine bağlıydı ve bu destekten yoksun olanların meclise girmeleri oldukça zordu. Adayların çoğu kentlerdeki serbest meslek sahipleriyle toprak sahibi ağalar arasından seçilmekteydi. Dipnot: Knight, Awakening of Turkey, sayfa 281. Hüseyin Cahit, İttihat ve Terakki tarafından İstanbul'dan mebusluğa aday gösterilmişti. O zamana kadar cemiyet üyesi değildi. Bakınız Yalçın, İttihat-ı Terakki'ye nasıl girdim? Yakın tarihimiz cilt 1, sayfa 23-24. Cemiyetin 1908 seçimlerinde oynadığı etkin role karşın, belki de bu yüzden imparatorluğun bütün unsurları meclise temsil edilmişti. Ve onlar temsilcilerinden memnundular. Dipnot: Müslüman olmayan Türklerin çoğu seçimlerin yapılışından memnun kalmışlardı. Bakınız Lofter'dan Gray'e, Beyoğlu, 23 Kasım 1908 tarih ve gizli 793 sayılı yazı. Sadece Rumlar bunun dışında kalıyordu. Cemiyetin bazı usule aykırı davranışları yüzünden kendilerinin zararlı çıktığından yakınmaktaydılar. Lofter'dan Gray'e, Beyoğlu, 24 Kasım 1908 tarih ve gizli 801 sayılı yazı. Hüseyin Cahit, cemiyet İstanbul'daki seçimlere müdahale etmeseydi, tek bir Türk mebusun bile çıkabileceğinden kuşku duyduğunu yazmaktadır. Ayrıca Rumların çok iyi örgütlenmiş ve seçim propagandası konusunda hayli deneyimli olduklarını işaret etmektedir. Bakınız, Türkiye'yi yaşatmak ve batırmak isteyenler, yakın tarihimiz cilt 1, sayfa 214. 288 mebusun 147'si Türk, 60'ı Arap, 27'si Arnavut, 26'sı Rum, 14'ü Ermeni, 10'u Slav, 4'ü Museviydi. Dipnot: Bu bilgiler Feroz Ahmet ve Dankwart A. Rostov'un hazırlamakta oldukları 1908-1918 arası kurulan Jön Türk Meclisleri üzerine bir incelemeden alınmıştır. Ayrıca bakınız Tunaya Partiler, sayfa 165, numara 4, Mandelstam, Le Sort de l'Empire Ottoman, sayfa 16, H.K. Bayur, Sadrazam Kamil Paşa Siyasi Hayatı, 1954, sayfa 296. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yanı sıra seçimlere giren tek parti liberal eğilimli Osmanlı Ahrar Fırkası'ydı. Resmi kuruluş tarihi 14 Eylül 1908 olan bu partinin seçimlere kadar örgütlenebilecek zamanı pek olmamıştı. Kasım sonu Aralık başında yapılan seçimlerde liberaller Prens Sabahattin ve Kamil Paşa gibi tanınmış adaylara sahip olmalarına karşın İstanbul'dan tek bir mebus çıkaramamışlardı. Dipnot: Tunaya, Elections in Turkish History, Middle Eastern Affairs, Nisan 1954, sayfa 117 ve Cumhuriyet, 19 Şubat 1954. Ayrıca bakınız Tunaya, Partiler, sayfa 241. Reşat Ekrem Koçu, Türkiye'de Seçimin Tarihi, 1876-1950. Tarih Dünyası, Cilt 1, 1950, sayfa 181. Ahrar Fırkası'nın çıkartabildiği tek mebus Ankara'dan adaylığını koymuş olan Mahir Sait Bey'di. 1909 Mart'ında İttihat ve Terakki'nin İstanbul adaylarından Manyağı Sizade Refik Bey'in ölmesi üzerine mecliste bir koltuk boşaldı. Ara seçimlerde her iki parti de bu koltuk için yarıştılar ve sonunda Ahrar Fırkası'nın adayı tanınmış gazeteci Ali Kemal Bey, Rıfat Paşa'ya yenik düştü. Cemiyetin Mebusan Meclisi'ndeki egemenliği daha da kesinleşmişti. Şimdi sıra her iki meclisteki durumu daha da sağlamlaştırmak için padişahın Ayan Meclisi üzerindeki nüfuzunu azaltmaya gelmişti. Anayasanın 60. maddesi Ayan Meclisi üyelerini seçme hakkını padişaha veriyordu. Aralık 1908'de cemiyet padişahı eski rejim sırasında kötü ün yapmış kişileri Ayan Meclisi'nden çıkartmaya razı edecek kadar baskı yapmayı başardı. Dipnot, Loftur'dan Gray, İstanbul 10 Aralık 1908 tarih ve gizli 873 sayılı yazı. İlişik olarak Ayan Meclisi üyelerinin tam listesi. 43. madde gereğince her iki meclisin de 1 Kasım'da ilk toplantılarını yapması gerekirdi. Ancak seçimler örgütlenme güçlükleri yüzünden 1,5 aylık bir gecikmeyle yapılabildi. Meclis 17 Aralık'ta açıldığında bazı mebuslar henüz gelmemişlerdi. Dipnot, Babanzade İsmail Hakkı, tarihi bir gün, Tanin, 18 Aralık 1908. Hüseyin Cahit Yalçın, Meşrutiyet'in ilk mebuslar alayı, yakın tarihimiz, cilt 1, sayfa 390. Loftur'dan Gray'e, Beyoğlu, 17 Aralık 1908 tarih ve gizli 686 sayılı yazı. Majesteleri alışıla gelmişim ve biraz da beklenilenin tersine İstanbul'a karayoluyla geldiler. Meclise girdiler ve majestelerinin başkatibi padişahın açış nutkunu okudu. Dipnot, Loftur'dan Gray'e, Beyoğlu, 17 Aralık 1908 tarih ve gizli 686 sayılı yazı. Bu söylevde padişahın 1878'de meclisi kapatmasının nedeni açıklanıyordu. Abdülhamit danışmanlarının meşruti hükümetin zorluklarına değinerek anayasanın yürürlüğe girmesinin halk hazır oluncaya kadar ertelenmesini salık verdiklerini söylemekteydi. Bu nedenle meclisi tatil etmiş ve yeniden toplanması için halkın daha iyi eğitilmesini beklemişti. Eğitimi geliştirmek için imparatorluğun her yanında okullar açtığını ve bu sayede eğitim düzeyinin yükseldiğini öne sürüyordu. Halk yeniden meşrutiyet istediğini belirtince de bu isteğin yerine getirilmesinin imparatorluğumu ve ülkemi bugün ve gelecekte daha mutlu kılacağına kâni olduktan sonra karşı görüş ve fikirlere sahip olanlara rağmen hiç tereddüt etmeksizin meşrutiyet ilan ettim diyordu. Söyleve ülkeyi anayasaya uygun olarak idare etmek amacıyla kesin ve değişmez bir karar aldığını açıklayarak son vermekteydi. Abdülhamit'in geçmişteki yanlışlarının sorumluluğunu danışmanlara yükleyerek meclisle daha yakın bir ilişki kurmaya çalıştığı belliydi. Bu amacında oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 31 Aralık'ta mebuslara sarayda bir yemek verdi. Bir gözlemciye göre aralarından birçoğunu bu arada en şiddetli eleştiricisi ve muhalifi Ahmet Rıza Bey'i bile kendi safına almayı başarmıştı. Dipnot, Hüseyin Cahit Yalçın, Sultanahmet'in ilk ve son ziyafeti, yakın tarihimiz, cilt 1, sayfa 46-47. Ayrıca Loftur'dan Gray'e, Beyoğlu, 14 Ocak 1909 tarih ve gizli 29 sayılı yazı. Gerek Ayan, gerekse Mebusan meclisleri padişahın söylevine karşılık verdiler. Dipnot, Ayan meclisinin açılış konuşması 26 Aralık'ta okunmuş ve 27 Aralık 1908 tarihli takvimi ve kayda yayımlanmıştır. Mebusan meclisinin açılış konuşması ise 2 gün sonra okunmuş ve 29 Aralık 1908 tarihli takvimi ve kayda çıkmıştır.